Ayrım 18, sayfa 144. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Genel eve kim izin verdi? İkinci Abdülhamit sadece içkiye izin vermedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ÇOMÜ İlahiyat Fakültesinden doçent doktor Abdullah Akın dedi ki, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa'da genel ev olarak kullanılan camiler vardı. Tarihe hayallerinin istediği oranda şekil veriyorlar. Cumhuriyeti genel ev açan rejim olarak göstermek istiyorlar. Oysa ilk yerleşik genel evler 1812 yılında 2. Mahmut döneminde açıldı. Resmi ilk genel evler ise 1884 yılında 2. Abdülhamit'in izniyle Kerhane yönetmeliğiyle Galata ve Pera'da açıldı. Arkası geldi. Genel evler ardı ardına faaliyete başladı, Anadolu'ya yayıldı. Osmanlı'nın yoksullaşmasının sebebiydi bu artışın nedeni. Geçim derdi fuhuşu patlattı. Yaşam mücadelesi veren kadınlar seks işçiliğine yöneldi. Mütareke döneminde sadece İstanbul'da 5000 hayat kadını sokaklardaydı. Birinci Dünya Savaşı yıkımı fuhuş ticaretini büyüttü. Seks geçim aracı kadınlar sermaye oldu. Polis raporlarına göre İstanbul'da 804'ü Müslüman, 3104 vesikalı ve 1000'in üzerinde kaçak çalışan kadın vardı. 1915 yılında genel ev sayısı 359'a ulaştı. Artık kadına çalışma vesikası verilmeye başlandı. Savaşların yarattığı ağır yıkımın sonucuydu bunlar. Keza kumar da o kadar yaygınlaştı ki milli afet sayıldı, uyuşturucu kullanımı arttı. Dillerinden Osmanlı düşmüyor ama Osmanlı'nın toplumsal gerçeklerine yabancılar, bilmiyorlar. Ya müzik? Tartışma konularından biri de bu. Müzik tartışması. Oda TV'de bir haber okudum. Videolu dersler veren ve kendini Çetin Hoca olarak tanıtan kişi müziğin çalgıların olmadığı ve sözleri içinde haram unsurlar barındırmadığı sürece dinlenebileceğini fakat çalgı aletleri olan müziklerin dinlenmesinin haram olduğunu anlattı. Keyfi olarak kasten müzik dinlemesinde haramlık vardır. Ama gayri ihtiyari mağazaya gidiyorsun, arabaya biniyorsun veya otobüse biniyorsun. Gücünde yetmiyor bunu kapatmaya. Orada keyfi olarak durmaman şartıyla yani kendi isteğinle bu haramlık söz konusu olmadığından dolayı fazile sahibi olan Rabbim kişiyi kaldıramayacağı şeylerden sorumlu tutmaz. Sıkıntı kendi isteğinle bunu yapman. Çalgıdır, ilahidir, aman ha aman. Ben derim ki hiç böyle bir riski göze almaya gerek yok. Bin küsür yıllık tartışma bu. Müzik çalgı üzerine Kur'an-ı Kerim'de ayet yok. İslam açısından müzik ve sema kitabı yazarı ilahiçi Profesör Süleyman Ulu da çok zorlarsanız diyor, Kur'an'da müziğin yasaklandığına ilişkin 6 ayet, yasaklanmadığına ilişkin 8 ayet bulursunuz. Dipnot Süleyman Ulu da İslam açısından müzik ve sema, Marifet Yayınları 1999. Çetin Hoca zorlayanlardan Lokman suresinin 6. ayetini kaynak gösteriyor. Diyanet işleri ise bu ayetin anlamı konusunda farklı görüşte. Bize göre Taberi'nin de belirttiği gibi levhel hadis deyiminin özel olarak şarkı ve musiki anlamına geldiğine dair ayette herhangi bir işaret bulunmuyor. Tartışmaların sebebi hep bu, nereden baktığına bağlı. Hazreti Muhammed'in müziğin kullanımını destekleyen sünneti var. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah benim yanımda iki cariye türküler söylerken çıka geldi. Derken babam Hazreti Ebu Bekir girdi. Derhal beni azarladı ve Resulullah'ın hane-i saadetlerinde şeytan çalgısı dedi. Bunun üzerine Resulullah ona yönelip bırak onları söylesinler buyurdu. Nikahı def çalarak ilan ediniz dedi Hazreti Muhammed. Bu anlama gelen pek çok hadis varken bırakın Çetin Hoca'yı kimi fıkıh alimleri bile musikinin haram olduğunu iddia etti. Musikinin insanı gaflete düşürüp ahireti unutturup dinden uzaklaştıracağını söyledi. Bu tavırları küçümsemeyiniz. Kimi Ayasofya'da fotoğraf çektiren genç balerine, kimi de camide spor yapan cemaate kızdı. Bu olaylar mahkemelerin konusu haline geldi. Dipnot. Son yıllarda her fırsatta dini değerleri aşağılama iddiasıyla insanlar tutuklanıyor. Alman felsefesinin kurucusu Kant'ın felsefe tarihinde özel yeri vardır. Basit aklın sınırları içinde Din adlı eserini 1781'de yayımladı ve kitabının sunumunda ahlakın pratik akıl sayesinde kendi kendine yettiğini ve hiçbir şekilde dine ihtiyaç olmadığını yazdı. Dinin akılla sınırlandırılması Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in tepkisini çekti. Ne yaptı dersiniz? Cezaevine mi attı? Hayır, Kant'a mektup yazdı. Hristiyanlığın ve kutsal yazıların temel öğretisinin çarpıtılmasından ve aşağılanmasından dolayı ne kadar üzüldüğünü belirtti. Bu kibarlık karşısına Kant yanıt mektubunda mecburen "Yanlış anlaşıldım, Hristiyanlığa karşı büyük saygım vardır" diye yazdı. İmparator ile filozof ilişkisi bundan 200 yıl önce böyle gerçekleşti. Peki Hazreti Muhammed ilk cami Mescid-i Nebi'de oyun oynayan ve raks eden Habeşlileri seyretmedi mi? Hazreti Davud çalgı yapmadı mı? Allah'ın mukaddes kitapları Tevrat ile İncil müzik konusunda neler yazdı neler? Sahi semahı, mevliti yasaklayalım mı? Tekke müziği ve tasavvufu yasaklayalım mı? Farabi'den İbn-i Sina'ya müzik yazılarını yasaklayalım mı? Gaznelilerden Selçuklu'ya Türk tarihinde Cuma salatı, bayram salatı, kurban bayramı salatı, cenaze salatı, salatı ümmiye, tekbir, mahfel sürmesi, miraciye, tevşih, münacat, temcid, tehlil gibi ilk cami müziği örneklerini yasaklayalım mı? Osmanlı döneminde Şeyhülislam Ebu Suud'dan Kadızade Birgivi'ye kadar müzik haramdır diyenler oldu. Fetvalar verildi. Buna karşı çıkanlar olmadı değil. İsmail Ankaravi dedi ki, Allah'ın yardımı ve inayetiyle biz deriz ki bu fetva batıldır, çürüktür. O fetvaya göre İmam Şafi, Sühre verdi, Abdülrezzak Kaşani, Ebu Talip el-Mekki ve Hazreti Mevlana gibi sultanları kafir saymak icap eder. Çünkü bunlar raks ve semayı caiz görüp ibadet ve fazilet addetmişlerdir. Gazali bile İhya-u Ul-Mü'iddin kitabının 8. cildinde ihtiyat payı bırakarak da olsa musiki, sema helaldir diye yazdı. Tartışmalar hep sürse de bestekarlar üretmeye hep devam etti. Ahmet Say, Anadolu'da bilinen ilk tasavvuf müziği bestecisinin Mevlana'nın oğlu Sultan Veled olduğunu yazdı. Dinsel müziğin günümüze eserleri ulaşan ilk bestecisi ise Hacı Bayram Veli idi. Keza Koacızade Şeyh Mehmet, Bezcizade Muhyiddin, Sakirbaşı Şaban Dede, Evliya Çelebi, Hafız Post, Itri, Nai Osman Dede, Yahya Nazım, Hafız Yusuf Çelebi, İbrahim Ağa, Şeyh Mehmet Tuluğî, Çalakzade Şeyh Mustafa, Halifezade Tahir, İsmail Dede Efendi, Ali Nutki, Sadık Efendi gibi nice bestekar unutulabilir mi? Medreselerde olmasa da Osmanlı Sarayı Enderun Mektebi'nde Meşkhane adlı müzik dersi vardı. Itri ne müziği? Biz 21. yüzyılda Mozart ve Beethoven dinleyip dinlememeyi, müzik haramdır sözünü tartıştık. Bu nedenle dediler ki, cenaze törenlerinde Polonyalı bir müzisyenin, yani Chopin'in, cenaze marşının çalınması doğru değil. Bizim kendimize ait değerlerimiz, kültürümüz var. Itri'nin tekbiri var ki muhteşem bir bestesidir. Cenazenin İslam geleneğinde adabı vardır. Itri bizim kültürümüz mü? Çok araştırmaya gerek yok. Google'a girip dinleseler Bizans müziği ile klasik Türk musikisinin ayırt edilemeyeceğini anlayacaklar. Kiliseye gidip Rum Ortodoks ilahilerini dinleseler şaşırıp kalacaklar. Rum kiliselerinde okunan birçok ilahinin bestesi bildiğiniz uşşak makamından başka bir şey değildir. Kyrie eke kraxa duası Hicaz, Fos ilarion ayas doxis segahtır. Itri'nin tekbiri segah makamındadır ve bu makam Ortodoks kilise makamıdır. Osmanlı müziği üzerine 18. yüzyılda inceleme yapan ve bu nedenle 7 yıl İstanbul'da yaşayan Fransız Charles Fonton'dan müzik kuramcısı Charles Henri de Blainville'e kadar birçok yazar bu ilişkiyi ayrıntılı yazar. Osmanlı'nın müziği eski Yunan musikisinin kalıntılarından başka bir şey değildir. Yüzyıllardır fıkıh alimleri müzik dinlemenin veya semanın caiz olup olmadığı yönünde görüş bildirdi. Kur'an'da müzik hakkında yasaklayıcı, kınayıcı söz bulunmuyor iken bu sorunun nasıl ortaya çıktığını kavramak kolay değil. Hazreti Muhammed'e atfedilen o kadar farklı sözler var ki işin içinden çıkılamıyor. Örneğin Cabir bin Abdullah Hazreti Muhammed adına bir hadis imal etti. İblis ilk ağıt yakan ve ilk şarkı söyleyen idi. Günümüz Türkiye'sinde ne çok uydurukçu Cabir var. Karışıklık çıkarılmasının sebepleri var kuşkusuz. İslam'dan önce pagan inancının hakim olduğu Arap Yarımadası'nda şiirler, şarkılar toplumsal kültürün vazgeçilmeziydi. Hazreti Muhammed bu kültürü toplumsal direnişe uyarladı. Pagan festivalleri İslam tarafından güzel görülerek uyarlanıp yeni biçimleriyle kabul edildi. Örneğin pagan haç ilahileri meşrulaştırıldı ve beraberlerinde şahin yani ney ve vurmalı tabla gibi müzik aletlerini çalmak caiz oldu. Hazreti Muhammed müziğin gizemli gücünün farkındaydı. Bu konuda ne diyeceğimi sona saklayıp bazı bilgiler vermek istiyorum. Hazreti Muhammed Medine'ye hicret ettiğinde onu Beni Neccar kabilesinin kızları ellerinde defter ile şiirler, şarkılar söyleyerek karşılamadı mı? Hazreti Muhammed Hazreti Ayşe'nin yardımcısı kızın düğününe Medineli Müslüman şarkıcı Zeynep'i göndermedi mi? Hazreti Muhammed düğünde defle şarkı söyleyen Ümmü Nebit'e eşlik etmedi mi? Hazreti Muhammed Rubeyyi bint Muvazziz'e düğünlerde şarkı söyleme izni vermedi mi? Hazreti Muhammed Mescid-i Nebevi'de Sudanlıların mızrak oyununu seyretmedi mi? Bir bayram günü milli oyunlarını oynayan bir Habeş kadını izlemeye Hazreti Ayşe ile birlikte gitmedi mi? Hazreti Muhammed evinde şarkı söyleyen iki genç cariyeyi susturmak isteyen Hazreti Ebu Bekir'i engellemedi mi? Hazreti Muhammed sevdiği şair Hasan bin Sabit'in uduyla şarkı söyleyen cariyesi Şirin'i dinlemedi mi? Hazreti Muhammed nikahı def çalıp kutlayın demedi mi? Hazreti Muhammed düğünde eğlenen kadınlara insanların en sevimlisisiniz demedi mi? Hazreti Muhammed eğlenceye düşkün genç kızlara anlayış gösterin demedi mi? Hazreti Muhammed'in İslam'ın ilk müezzinine ey Bilal bize bir gazel oku dediği nasıl bilinmez? Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Muhammed seyahat esnasında ondan Huda yani kervan şarkısı söylemesini istemedi mi? Hazreti Muhammed'in huzurunda şarkı söyleyen Amr bin Ümeyye'nin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile adı geçmiyor mu? Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın düğününde def çalmadı mı? Tüm def çalanlar onu pir kabul etmez mi? Mehtere saygısızlık. Türkiye'de değersizleştirme operasyonu var. Cahilce ya da kızgınlıkla değil, sistemli yapılıyor. Bunu FETÖ'nün ve AKP'nin ortaya çıkardığı insan tipi yaptığı yapıyor. Çok rahatsız olduğum bir örneği paylaşmalıyım. Çığırtkan sunucu TV ekranında sürekli ver mehteri ver, dosta düşmana karşı ver mehteri diyerek mehter çaldırdı. Bu pespayeliğe kimse sesini çıkarmadı. Bu bayağılık karşısında Türkler sustu. Bu kalitesizlik karşısında Müslümanlar sustu. Bu vasatlık karşısında herkes sustu. Yetmezmiş gibi çaldığında hürmeten Osmanlı padişahlarının ayağa kalktığı mehterin televizyonda eğlence aracına dönüştürülmesini çoğu kimse gülümseyerek izledi. Yazayım. Dünyanın en eski askeri bando birimi mehter, Genelkurmay Başkanlığı mehteri şöyle tanıtır. Mehter bağımsızlıktır, mehter hakimiyettir, mehter azamettir, mehter bir ant, bir dua, bir niyaz, bir alkıştır. Mehter Türk ulusunun kıtalara yayılmış sesidir. Böylesine görkemli bir tarihi sembol televizyon ekranlarında ayaklar altına alındı. Ver coşkuyu diye alay edildi. Fatih Sultan Mehmet kanunu gereği yatsıdan ve sabah namazından sonra çalınıp dua edilen mehter şov malzemesi yapıldı. AKP'liler ve MHP'liler sustu. Tarihimize bu kadar mı yabancılaştırıldınız? Mehter askeri müzik tarihinin başlangıcı ve dünya askeri bandolarının atası, temel taşı. Belgeler tarihini M.Ö. 200'lere, Orta Asya'ya kadar götürüyor. Bugün dünyada tanınmış Çin, Japon davullarının kökeni şamanlara, Türklere dayanıyor. Orhun yazıtlarında Mehter'in atası olan tuğ takımlarından söz edildi. Türklerde sancak, tuğ ve davul egemenlik simgesiydi. Türk hakanları bir kişiye beylik vereceği zaman mutlaka bir davul gönderirdi. Beyliğin geri alınması durumunda davul geri alınırdı. Selçuklular davullar topluluğu anlamında tabulhane adını kullandı. Selçuklu bu topluluğu trompetlerin atası sayılacak nefir ve buk gibi madeni borularla zenginleştirdi. Osmanlı Farsçadan gelen en büyük ulu anlamını taşıyan mihter sözcüğünden mehter kelimesini üretti. Mehter Malazgirt Savaşı'nda da vardı, İstanbul'un fethinde de, Belgrad'ın alınmasında da vardı, Viyana kuşatmasında da. Marlboros Hayrettin Paşa 1538'de Preveze Savaşı'nda Mehter'i deniz kuvvetlerinde ilk çaldıran komutan oldu. Padişahlar sefere çıkarken sarayın mehter takımı iki misli arttırılırdı. Büyük davul, köz sadece padişahların mehter takımında vardı ve bunlar deve veya fil üzerindeydi. Mohaç Savaşı'nda 500 köz vardı. Savaş meydanında düşmana yaklaşıldığında mehterin sesi giderek yükselmeye başlardı. Kös ve kudüm çalanlar bir ağızdan "Yekdir Allah yek" diye bağırırlardı. Mehter savaş meydanlarında psikolojik harbin en etkili silahıydı. Bu nedenle Fransa 1643 yılında ordusunda obuaları kullanarak mehteri taklit etmeye başladı. Polonyalılar veya Lehistanlılar mehteri örnek alıp ilk askeri bandolarını 1741'de oluşturdular. Avusturyalılar, Almanlar, Ruslar mehterden etkilenerek askeri mızıka takımları kurdu. Sadece bu kadar değil. Batıda kullanılan Allah Turca söylemi Türk işi demek. Kimi müzik terimleri gibi İtalyanca, İspanyolca Alla Turca diye anılan bu akım Türkçe'ye bir galatı meşhur olarak Alla Turca olarak yerleşti. Ancak bu stilin doğduğu yer Viyana. Bu sadece Viyana kuşatmasıyla olmadı. Diplomatik ziyaretlerde mehter Türk ordusunun haşmetini göstermesi için kullanıldı. Mehter kaynaklı Alla Turca stili Batı müziğini de etkiledi. Bu tarzda 138 yapıt var. Kimler mehterden etkilenmedi ki? Mesela Mozart. 1775 Türk konçertosu olarak bilinen 5. Keman konçertosunu yazdı. 1778 Türk marşı olarak bilinen piyano sonatını yazdı. 1780 konusu Osmanlı Sarayı'nda geçen Zaide operasını yazdı. 1782 Selim Paşa'nın Yazlık Sarayı'nda geçen Saraydan Kız Kaçırma operasını yazdı. Mozart mektuplarında mehtere Yeniçeri Korusu diyordu. İşte Beethoven. 1811 Atina arabelerini mehter ve mevlevilerden etkilenerek yazdı. Bunun içinde Türk Marşı bölümü vardır. 1824 Bugün Avrupa Birliği'nin resmi marşı olan 9. Senfoni'nin finalindeki armoni ve ritmi mehterden etkilenerek yazdı. Beethoven 9. Senfoni'yi Türk işi müzikli Almanca senfoni diye tanımladı. Haydn'dan Rossini'ye, Brahms'tan Mussorgsky'ye kadar unutulmaz besteciler mehterden etkilenerek eserler üretti. Ne acıdır ki batıcılık hülyasına dalan 2. Mahmut 1826'da Yeniçeri Ocağı ile birlikte mehterhaneyi kapattı. Yerine Avrupa'dan etkilenip bando takımı kurdurdu. Mehter'e tekrar can veren 1911'de İttihatçılar oldu. Nereden nereye savrulduk? Bugünün ekran çığırtkanları ver coşkuyu diye bağırarak şov yapıp mehteri değersizleştiriyor. Son bir sanat türüyle noktalayalım bu bölümü. Resim. 18. ayrımın sonu. Sayfa 152.